Ayrım 8, sayfa 118. İçeri gidip gizlice kağıda baktım. Garip işaretlerden oluşan bir yazı vardı üzerinde. Heyecanlandım ama tanıdığım bir yazı değildi. Kimi simgelerden, kimi küçük figürlerden oluşan sözcüklerdi bunlar. Eski Mısır yazısı gibi bir şey. O akşam eve döndüğümde kağıdı masanın üstüne koyup uzun uzun baktım. Neredeyse bütün geceyi onu çözmek için uğraşarak geçirdim ama boşuna. Hiçbir şey anlayamadım. Emel aslında yazıhaneye nadiren uğruyordu. Ya babasına bir şey söylemek ya da dışarı çıkarken para istemek için. Geldiği zamanlarda bir iki kez bana yardım etmek için oturmuş olsa da pek fazla konuşmazdık. Ben zaten onun sorularına cevap verirken bile başımı kaldırıp ona bakamazdım. Çünkü bir yandan da Feruz Bey'in gözlerini üzerimde hissederdim. O notla birkaç gece uğraştım. Birkaç gece daha uğraştım ama hiçbir şey anlamadım. Birkaç gün sonra yeniden geldi ve bir bahaneyle önümde duran kağıtları karıştırıp arasına daha büyükçe bir not bırakıp gitti. Yine aynı biçimde yazılmış bir mektup gibiydi bu. Yüzünde her zaman muzip, çocuksu bir gülüş vardı. Benden yalnızca bir yaş küçüktü ama ufak tefek ve zayıf olduğu için çok daha küçük görünüyordu. Uzun saçlarını hep ne yapacağını bilemez gibi toplar, dağıtır, oynar durur ama o saçlar ne yaparsa yapsın mutlaka yine yüzüne dökülürdü. Üstünde ilk günlerde okul forması vardı ama sonra hep askılı uzun elbiselerle gelmeye başladı. Geometrik desenli parlak kumaşlardan rengarenk elbiselerdi bunlar. Bazen de yine renkli bol paçalı pantolonlar ve kocaman mantar topuklu ayakkabılarla. Kimi zaman dışarı çıkarken uğradığı için omzumdan çapraz astığı, neredeyse dizlerine kadar gelen büyükçe deri bir çantası ve bazen kafasına taktığı, bazen de boynuna doladığı renkli ipek fularları vardı. Yeşil gözleri sanki güldüğü zaman kaybolur gibiydi ve sanırım hayatımda böylesine güzel bir gülümseme hiç görmedim. Bazen bana bir şey sorar, dönüp cevap verdiğimde gözlerimin içine bakarak gülerdi ve ben ne yapacağımı şaşırırdım. Neyse ki her zaman önümde uğraşacak bir şeyler vardı da ellerimin titrediğini fark etmezdi kimse. Ya da ben öyle sanırdım. Dergide çalışmaya başladıktan sonra neredeyse bütün günlerim onu beklemekle geçerdi. Bugün gelecek mi, gelmeyecek mi diye kendi kendime oyun kurardım. Söz arasında Firuz Bey'in evle ya da Emel'le ilgili bir şeyler söylemesi beni heyecanlandırır. Sanki bir şeylerin farkına varacakmış gibi kızarıp bozarırdım. Kimi zaman annesiyle birlikte teyzelerine gidip kalacaklarını öğrenir bozulurdum. Çünkü bu birkaç gün ortalarda görünmeyeceği anlamına geliyordu. Gerçi zaten aşağı kata yazıhaneye pek uğramıyordu ama en azından geleceğini umarak kendi kendimi kandırma şansım elimden alınmış oluyordu. Bu gizemli notların ne anlama geldiğini çözemedikçe ne yapacağımı da bilemiyordum. Belli ki bu acayip alfabeyi anlamam gerekiyordu. En küçük bir soru sorsam bütün büyü bozulacaktı. Onun için sanki hiç böyle bir not almamış gibi davranıyordum. O da bu oyundan büyük keyif alıyormuş gibi, ondan yeni bir not beklememle eğleniyor, sanki beklediğimi bilip inadına yaparcasına hiçbir şey bırakmadan çekip gidiyordu. Bu işi başarıp başaramayacağımı merak ettiğini anlıyordum. Çünkü olur olmaz bahanelerle yazıhaneye uğramaları sıklaşmıştı. İkinci nottan sonra bir kez daha geldi ama sanki çözemediğim için beni cezalandırırcasına hiçbir şey bırakmadı. Ne olursa olsun bu garip uydurma alfabenin çevirisini yapmak zorundaydım. Bu garip bulmaca çözümüne kendimi öylesine kaptırmıştım ki bir akşam masanın başında uyuyakalmışım. O gece gördüğüm rüyayı şimdi bile hatırlıyorum. Büyük, renkli deri işlemeleri olan ciltli bir kitap okuyorum ve bir an gelip kitabın içindeki harfler yerlerinden koparak içime giriyorlar. Bu beni ürkütüyor ve silinen kitaba bakarken bu harfleri nasıl yeniden bir araya getireceğimi, kitabı nasıl yeniden yazacağımı düşünüp kaygılanıyorum. Sonra çok kalabalık bir yerde uyanmış buluyorum kendimi. Uykumun içinde elimde kitapla uyuyakaldığımı düşünüp harflerin içime girmesine gülüyorum. Ama gittiğim yerde herkes kocaman harfleri sırtlanmış taşımaya uğraşıyor. Bunu çok garip bulsam da ne olduğunu anlamaya çalışarak dolaşıyorum. İnsanlar bir araya gelip zaman zaman bir sözcük oluşturuyor, sonra yeniden birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Onlara uzaktan bakarak neden yan yana gelip basit bir sözcük bile yazamadıklarını sormaya çalışıyorum ama sesim çıkmıyor. O rüyadan biraz tedirgin uyandım. Sonra kendime bir bardak çay koyup yeniden masanın başına oturdum. Sanki bu rüya bana beklenmedik bir işaret yollamıştı. İşte yanı başımda amcamın eski tabletleri nasıl çözdüğünü yazdığı günlükleri duruyordu. Hemen onları karıştırmaya başladım. Emel'in notlarını önüme aldım sonra. İşin inceliği sürekli tekrarlanan simgelerdeydi. İlk olarak imza yerine yazdığı ismini çözdüm. Sonra yine bir kalıp olarak tekrarlanan kendi ismimi. Böylece ortaya çıkan harflerle uğraşarak yarım yamalak da olsa bir şeyler anlamaya başladım. Belli ki kendi kendisine bir alfabe yaratmıştı. Onun içinde rahatlıkla uzun uzun istediğini yazabiliyordu. Her simge bir harfe karşılık geliyordu ve aslında çok tekrarlanan isimler V ile ama gibi sözcükler farklı simgelerle düzenlenmişti. Uykusuz gecelerden birinde en sonunda alfabenin neredeyse tamamını çözmeyi başardım ve kendime bir anahtar yaptım. Sonra da oturup ilk notu okumaya başladım. Şöyle yazıyordu notta: "Seni ilk gördüğüm zaman aklıma bir roman kahramanı geldi. Hayır, bu henüz yazılmış bir roman değil. Eski, büyük koltukta garip giysilerinle (parantez, burada biraz durdum çünkü asıl garip giyinenin o olduğunu düşünüyordum) uzak, bilinmez bir zamandan, başka bir dünyadan gelmiş (parantez, burada şey harf gelmi, burada şey harfini unutmuştu) biri gibiydin. Konuşmayı pek sevmediğini anladı (parantez, burada da M harfini). Ama sanırım yazabilirsin. Ve madem ki başka bir dünyadan geldin, o halde ikimizin arasında kimsenin bilmediği bir dille yazmalıyız. Eğer bu dili çözebilirsen, kimseye anlatamadığım şeyleri sana anlatacağım. O zaman kimsenin bilmediği bir sırrı öğreneceksin. Ama bir şartla, sen de bana kimsenin bilmediği bir sır vereceksin. Biliyorum ki var. Not, hepsi aramızda, ona göre." Mektubu birkaç kez üst üste okudum ve çözdüğüme emin oldum. Hem sevinmiştim hem de şaşkındım. Sevinmiştim çünkü benimle böylesine yakın olmak istediğini düşünmemiştim. Şaşkındım çünkü yine de ne demek istediğini tam olarak anladığım söylenemezdi. Aşk aslında sözcüklere dönüştüğü zaman var. Büyük unutulmaz aşkların en önemli özelliği yazılmış olmaları. Yazılmış ve zamanın bir diliminde sonlanmış olmaları. Eğer bize yalnızca bir zaman dilimini anlatmasa, sürüp giden her şey gibi hayatın içinde bozulup sıradanlaşır. Ve eğer yazıya dökülmemiş sözcüklerin eşsiz büyüsüyle bir anlam kazanmamış olsa, herkesin yaşadığı ve gün gelip dengesini kaybetmesine neden olan herhangi bir duygu olarak kalır. Belki en güzel aşk mektupları aslında ayrılırken yazdığınız ya da giden bir sevgilinin ardından yazdıklarınızdır. Asla cevabı gelmeyecek olan mektuplar. İnişleri çıkışlarıyla bütün duyguların en yüksek hallerinin yaşandığı bir delilik durumuna cesareti olmayanlar bile unutulmaz aşkları okumaktan, izlemekten vazgeçemezler. Sizi bir başkasına dönüştüren, içinizde gizlenmiş, belki farkında bile olmadığınız suretlerinizle tanışmanızı sağlayan, bir tür derinlik sarhoşluğuna kapılmış gibi yeniden yüzeye çıkıp çıkamayacağınızı bile düşünmeden sizi daha derine çeken bu duygu çoğu kez bir felaketle sonlandığı için görkemlidir. Böyle bir tehlikeyle dolu olduğu için heyecan vericidir. Yalnızca peri masallarındaki aşklar mutlu sonla biter. Önüne konan tüm engellere, düşmanlıklara karşı muradına eren iki sevgiliye yalnızca masallarda rastlanır. Bazı şeyler eşsizdir. Biz eşsiz anları da, olağanüstü olanı da bildiğimiz sözcüklerle anlatmaya çalışırız. Çünkü başka bir yolu yok. Elimizde yalnızca bu garip biçimli söz dizimi var. Ama eşsiz olanın, bütün bildiğimiz gerçekliğin dışında kurulan o iki kişilik özel dünyanın aynı sözcükleri kullansak da kendine özgü bir dili vardır aslında. Yalnızca o iki kişinin bildiği, başkalarının bir türlü anlayamadığı, aynı sözcüklerle aynı biçimde yazıldığı halde anlaşılması için çevrilmesi gereken gizemli bir şifre. Dünyanın en zor dilidir bu. Bu nedenle de bütün yanlış anlamalara açıktır. Belki de bu yüzden bütün aşıklar şifreleri çözdüklerini sandıkları halde aslında birbirlerini sürekli yanlış anlar ve çevrelerindeki herkes de onları anlamamakta direnir. Hepimiz onlara uzaktan bakıp nasıl olup da bizim apaçık gördüğümüz şeyi onların göremediğini sorar dururuz. O yüzden o gizemli dolambacın içinden çıktığımız anda afallarız. Tıpkı belleğin karmaşık düzeneğinde bizim için çok doğal olanın sözcüklere dönüştüğü anda başkalarına şaşırtıcı gelmesi gibi. Belki de bu yüzden o sıralar bütün bunlar aklımın ucundan geçmediği için Emel'in gizemli bir alfabe yaratmaya çalışmasına fazla bir anlam verememiştim aslında. Ama daha o yaşta iki kişilik bir dünya kurmanın simgelerini bulmuş gibiydi. Notu o gece kaç kez yeni baştan okudum biliyorum, bilmiyorum ama sonunda ezberledim. Hala satır satırına yanlışlarıyla aklımda. İtiraf etmeliyim ki bu gizli harflerle yazılmış mektup hayatım boyunca aklımda kalan pek az metinlerden biri. Dedim ya, sözcüklerin büyüsü beni her zaman ele geçirdi. Ama o not yalnızca iki kişiye ait özel bir dille yazılan bu küçük mektup sanki o büyünün hayatımda ilk simgesi. Evet, neler yazdığını hala ezberimde ama o günkü aklımla bunları okuduğumda ne hissettim, ne düşündüm tam olarak hatırlamıyorum. İçimde anlatılması imkansız bir heyecan vardı. O sıralar sözcükleri fazlasıyla ciddiye aldığım için yazılan her şeye anlam yüklüyordum tabii. Sanırım sır sözcüğü üzerinde durmuştum en çok ve onun nasıl bir sırrı olduğunu çok merak etmiştim. Bilemezdim ki kadınların zaten kendine özgü farklı bir dili var ve o dili çözmek yalnızca simgelerin yerine harfler koyarak bir bulmacayı çözmekten ibaret değilmiş. Tıpkı Emel'in bu notundaki gibi söylenenlerin hepsi başka şeyleri simgeliyor, bir sözcük bazen bambaşka bir anlama geliyor, bazen erkeklere göre hiçbir anlamı olmayan bir sözcük aslında kadınlar için beklenmedik bir değer taşıyormuş. Tabii bunları çok sonra öğrenecektim. İlk notu çözdükten sonra heyecanla ikinci ve daha uzun olan mektubu okumaya başladım. Doğrusu biraz daha karışıktı ama kendi hayatından, sevdiği müziklerden, hayatın sıkıcılığından, görmek istediği uzak yerlerden söz ediyordu. Benim gibi birini ilk kez gördüğünü, ben de bugüne dek tanıdığı insanlarda olmayan değişik gizemli bir şey olduğunu yazmıştı. Bu bölümü birkaç kez okudum. Sanırım hayatımda aldığım ilk iltifattı ama bu değişik olmak iyi bir şey mi? Bunu tam olarak kestiremedim. Herhalde ona göre en azından ilginç bir şeydi ve bu da hoşuma gitti. İnsan hayatı şifrelerle kurulu. Sağır dilsizlerin de körlerin de alfabesi var. Çünkü toplulukların, kalabalık ülkelerin, dünyadan kopuk yaşayan kabilelerin, dağ başlarında ya da uzak çöllerde hayatın döngüsüne kapılıp giden insanların bile kendilerine özgü bir dili var. Aşıkların kendi aralarında, yakın arkadaşların, tarikatların, gizli örgütlerin, bilim dallarının, sanatın, akademisyenlerin, doktorların, yeraltı dünyasının, belli yörelerde yaşayan insanların, ırkların, yüksek sınıfların ya da kaybolmuşların, asillerin ya da memurların kendine özgü şifrelerle kurulmuş dilleri var. Eğer şifreler olmasa insan hayatın içinde hayat dediği bir başka kurgu yaratamazdı. Bense ölü dillerle toprağın diplerinden çıkıp gelen, bizi şaşırtan, çünkü binlerce yıl önce yaşamış olsalar da bize fazlasıyla benzeyen insanların kalıntılarıyla uğraşmaktansa en yakınımızdakilerin dillerine çözecek şifreyi bulmak isterdim. Ama yıllar içinde gördüm ki bu tarihin derin uçurumunda kaybolmuş ve artık seslerini duyamadığımız insanların dillerini anlamaktan çok daha zor. İşte böyle. Zaman geçince, yıllar ve uzaklıklar araya girince insan başlangıçlara dönmek istiyor. Bugün bile bunca yıldan sonra o gizli notu hatırlamak beni heyecanlandırıyor. İçimde biraz hüzün, biraz özlem ve mutluluk karışımı garip bir ürperti yaratıyor. Şimdi o şifreli, çocuksu mektubu hatırlarken istemsiz bir biçimde gülümsediğimi fark ediyorum. Evet, biliyorum. Yalnızca birkaç sözcükle insan birbirine her şeyi unutup aslında hiç tanımadığı birine bağlanmaz. Neredeyse bütün hayatını bu belli belirsiz duygunun peşinde geçirmez. Bana da doğrusu saçma geliyordu. Geliyordu ama yine de yapabileceğim bir şey yoktu. Bu oyun onun aslında kendi kendine kurup bana hiç sormadan bir anda içine atıverdiği bu tuhaf bağlantı beni deyim yerindeyse esir almıştı. Önceleri yalnızca bir şifreyi çözmeye çalışmanın merakı sandığım bu oyun, gelen her yeni mektupla kısa sürede bambaşka bir hale dönüşmüştü. Evet, yine akşamları amcam gibi kütüphanede oturup kitap okuyordum ama doğrusunu söylemek gerekirse anlaşılmaz bir biçimde huzurum kaçmıştı. Örneğin bir kitaptan sayfalar okuyor ama sonra okuduklarımın hiçbirini hatırlamadığımı fark edip yeniden başa dönüyordum. Arada kalkıp odanın içinde kendi kendime dolanıyor, Emel'in ertesi gün gelip gelmeyeceğini, yeni bir not yazıp yazmayacağını düşünüyordum. Artık yazıhaneye daha erken gitmeye başlamıştım. Şifreyi çözdükten hemen sonra ben de oturup aynı alfabeyle ona bir cevap yazmaya kalkıştım. Ama bu o kadar da kolay değildi. Hayır, alfabenin zorluğundan değil, ne yazacağımı bir türlü bulamayışımdan. Garip giysilerimle orada oturduğum o öğleden sonra birdenbire hayatın ışığının değişeceğini bilemezdim diye yazmaya başladım. Ama sonra bunun fazla abartılı olduğunu düşünüp vazgeçtim. Benimle nasıl bir oyun oynadığını, aslında tam olarak ne yapmak istediğini kestiremediğim için birkaç akşam bir sürü not yazıp karalamakla geçti. Benimle yalnızca dalga mı geçiyordu, yoksa arkadaşlık mı etmek istiyordu? Bu onun her zaman yaptığı bir şey miydi, yoksa yalnızca bana özel miydi? Yoksa bu alfabe arkadaşlarıyla kurduğu bir türlü gizli örgütün şifreleri miydi? Bu ve buna benzer bir sürü soru aklıma geldikçe yazdığım her notu yırtıp atıyor, yeniden başlıyordum. Ama korkarak ve sözcükleri tek tek seçerek yazdığım bu notların tümü onun yazdıklarının yanında pek kuru, pek ciddi kalıyordu. Sonunda, evet, konuşmaktansa yazmayı tercih ettiğim doğru. Senin yazdıklarını çözmeye çalışırken sır sözcüğünü görünce şaşırdım en çok. Çünkü o gün garip giysilerimle orada otururken senin içeri girmenle birlikte gizemli bir şeyler olduğunu hissetmiştim. Ama bunun yalnızca benim kendi kendime uydurduğum tuhaflıklardan biri olduğunu düşündüğüm için bir şey söylememiştim. Bunun nasıl bir oyun olduğunu tam olarak anlamadım ama en azından senin gizli dilini öğrendiğimi sanıyorum. Not, elbette hepsi aramızda, diye yazdım. Evet, hayatıma bir oyun gibi girdi ve itiraf etmeliyim ki ben de oyunu sürdürmesi için elimden geleni yaptım. Bunca yıldan sonra bile hala oyunlara ve öykülere karşı koyamam. Bir iki gün heyecanla cebimde ona yazdığım katlanmış notla gelmesini bekledim. Gelmedi. Sonra bir sabah Firuz Bey onun 2 gündür çok ateşlendiğini, artık meraklanmaya başladığını ve doktor çağırdıklarını anlatınca durumu anladım. Benim kaygıyla ona baktığımı görünce sanki halden anlarmış gibi birdenbire ''İstersen bir uğra da hatırını sor. Biraz daha iyi ama zavallıcık çok bitkin. Evden çıkamadığı için fazlasıyla sıkılmış halde.'' deyiverdi. Sonra eve telefon edip benim geleceğimi bildirdi. 10-15 dakika sonra evin kapısını çaldım. Annesi kapıyı açtı ve ''Demek meşhur Murat Bey sensin, gel bakalım.'' deyip beni odasına götürdü. Doğrusu o anda bu hitap bana garip gelse de sesindeki alaycılığı sezememiştim. ''Bir ziyaretçim var küçük hanım.'' dedi annesi odaya girerken. Ama hem beni garip bir biçimde tepeden tırnağa süzmesinden hem de sesinin tonundan huzursuz oldum. Emel sanki zaten açık olan teni sanki iyice beyazlamış bitkin yatıyordu yatakta. Odası da giysileri gibi rengarenkte. Duvarlarda ünlü müzisyenlerin posterleri, bazı kitaplardan alıntılarla dolu üst üste yapıştırılmış kağıt parçaları, büyükçe bir pikabın yanına dizilmiş plaklar, raflarda hatta yerlerde kitaplar ve bir sürü tüylü oyuncak hayvan, fotoğraflar, biblolar küçük odayı tıka basa dolu gibi gösteriyordu. Emel gülümseyerek doğrulmaya çalışırken annesi arkasındaki yastıkları düzeltti. Etrafa atılmış bir iki şeyi toplayıp kendince ortalığa bir çeki düzen verdikten sonra dışarı çıktı. Yatağın yanındaki bir koltuğa ilişmiş gibi oturdum. ''Baban söyledi de.'' dedim. ''Biliyorum, biliyorum, ben istedim söylemesini. Kaç gündür sıkıntıdan patladım burada.'' dedim muzipçe gülümseyerek. ''Keşke çiçek alsaydım.'' diye geçirdim içimden ama aklıma gelmemişti. ''Şuradan bir şey koysana dinleyelim.'' diyerek plakları gösterdi. Bütün bu şarkıları daha sonra ondan öğrenecektim. Plaklara baktım ve pek tanımadığım için ne seçeceğime karar veremedim. Neyse ki annesi gelip bize çayla yiyecek bir şeyler getirdi. Gitar çalıp şarkı söyleyen ve kafasında garip hasır bir şapka olan sevimli adamın plağını koydum. Galiba Sessizliğin Sesi gibi bir şarkısı olduğu için ilgimi çekmişti. Notu ona nasıl vereceğimi düşünüyordum ama o sanki unutmuş gibi başka şeyler anlatıyordu. Birkaç gün karabasanlar görmüş, uyuyup uyanmış, evdekiler iyice meraklanmışlar. Çok ateşi olduğundan kitap bile okuyamamış, çıkıp deniz kenarında yürümeyi özlemiş. Buna benzer şeyler anlatıyordu hiç durmadan. Bir yandan da önüne aldığı tabaktaki küçük çikolatalı ve meyveli tatlıları ayıklıyor, tek tek bakarak içlerinden birini seçiyor, büyük bir keyifle ağzına atıyordu. Çayımı içip onu izliyordum. Sanki yıllardır tanıyormuşum gibi, sanki bu odayı daha önce görmüşüm, sanki onun bu hayatın içindeki halini bilirmişim gibi. Şimdi üzerinde o renkli giysileri, bandanasını, her yerinden sarkan kolyeleri, sürekli ses çıkartan bilezikleri yokken küçük bir çocuk gibi görünüyordu gözüme. İnsanın sarılıp kucağına almak isteyeceği bir çocuk gibi. Gerçekten de içimden gelen buydu ve hayatımda ilk kez böyle bir şey aklımdan geçtiği için çok şaşırmıştım. Aynalı masanın her yerinden bir şeyler sarkıyordu. Bu rengarenk boncuklara, zincirlere, sallantılı, ışıltılı, süslü püslü şeylere karşı hiç bitmeyecek çocuksu bir merakı vardı. İçimden güldüm. Aslında asi bir genç kadın havalarında dolaşırdı ama bir bebek odasında yaşıyordu. ''Üf, sen de hiç konuşmuyorsun, biraz da sen anlat.'' dediği zaman yakalanmış gibi kızardım. Neredeyse geldiğimden beri pek bir şey söylemediğimi fark ettim. Zaten ne anlatacaktım ki? Plaklarla ilgili sorular sordum. O sıralar okuduğum son kitaptan söz ettim. Biraz yazıhanede olup bitenlerden konuştuk. Turhan Bey'in titizlik hastalığıyla babasının dağınıklığının nasıl bir araya geldiğinden, Firuz Bey'in benim her şeyi bir düzene koyma saplantımı anlatıp durduğundan söz etti. Artık geri dönmem gerekiyordu. Burada yanında kalmak ve ona sarılıp bir an önce iyileştirmek istesem de. Gitmeden önce cebimdeki mektubu çıkarıp ona verdim. ''Ben de bununla uğraştım bu aralar.'' dedim. Kağıdı aldı, açtı ve şaşırmış gibi kaşlarını kaldırarak baktı. ''Demek sonunda çözdün.'' dedi. ''Evet, galiba çözdüm.'' Şöyle bir baktıktan sonra yeniden katlayıp yastığının altına koydu. ''Ama bunu daha sonra okuyacağım.'' dedi. Utandığını hissettim ve sözü değiştirmek için aklıma gelen ilk şeyi söyledim. ''İyileştiğin zaman sandalla gezelim mi?'' O zaman gözleri daha da açıldı. ''Deniz'i özledim.'' dedin ya demin. Hayretle bana baktı ve sonra birden gülümsedi. ''Sandalla mı?'' dedi. Evet, çok isterim.